Ayırın 5. 46. sayfa. Annesinin ölümünden sonra polisin ziyaretleri seyrek de olsa sürdü. Geldiklerinde tek sevdikleri soruşturmanın çıkmaza girdiğiydi. Başka herhangi bir şey hatırlıyor muydu? Ne kadar önemsiz görünürse görünsün herhangi bir ayrıntı. Polislere tavan arasındaki kağıtları bulduğu günü anlattı. Gördüğü korkunç fotoğraftan cezaevi giysisi giymiş babasına benzeyen adamın Joseph Delgado'nun resminden bahsetti. Araştırırız diye söz verdi dedektifler. Bakalım ne bulacağız. Bir sonraki ziyaretlerinde hiçbir şey bulamadıklarını itiraf etmek zorunda kaldılar. Verdiğiniz adla ilgili hiçbir bilgiye rastlayamadık. Adamın adından emin misiniz Jennifer? Evet. Eminim. Bir şey bulursak size haber veririz. Aylar geçti ama dedektifler bir daha dönmedi. Bazı geceler düşünde annesini ölürken Bobby'nin hayatını söndüren her kimse... Aylar geçti ama dedektifler bir daha dönmedi. Bazı geceler düşünde annesini öldüren, Bobby'nin hayatını söndüren her kimse onu bulduklarını, kendinin de mahkemede maskeli adamı mahkum ettirmeye çalışan savcı olduğunu, adamı elektrikli sandalyeye gönderdiğini görüyordu. Saçma bir düştü. New York eyaleti uzunca bir süredir insanları elektrikli sandalyeye göndermiyordu. Ama içindeki ateşi söndürüyor, en azından intikamını almış gibi oluyordu. Saldırganı kıvranıp merhamet dilerken görüyor, yanan vücudundan ve maskesinin altından dumanlar çıkışını seyrediyor. Sonunda adam ölünce de içindeki acı ve öfkenin nihayet dindiğini hissediyordu. Bazen de duruşmanın bitip de maskeli adamın yakalanıp öldürülmesinden sonra eski çocukluk günlerinde olduğu gibi babasını garaj yolunda yürürken, eskiden gülümsediği gibi gülümserken, kollarını açmış onu beklerken görüyordu. Gördükleri sadece düştü. Jennifer 28 yaşına geldiğinde diploma almaya kıt kanaat yetecek bir ortalamayla Columbia Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Son yılında bütün gücüyle çalışmış, Mark'la arkadaşlığı da dahil, kendini her şeyden ve herkesten çekmiş, dikkatini sadece derslerine vermeye çalışmıştı. Bunun da bir bakıma bir savunma mekanizması olduğunu, üzüntüsünü gömmek için dünyadan elini ayağını çekip kendi içine dalmak zorunda kaldığını biliyordu. Kendine kalan çok az boş zamanını yiyecek ve kira masraflarını karşılayacak, Bobby'nin Coldwell'deki bakımı için gerekli miktarı ayırdıktan sonra annesinin mirasından kalan paraya ekleyecek kısa dönemli işlerde çalışarak geçiriyordu. 4 yıllık bir mücadeleden sonra nihayet başarmış, hukukçu olma düşünü gerçekleştirmişti. Oysa diğer bütün düşleri düş olarak kaldı. Polis annesini öldüren, Bobby'yi yaralayan adamı yakalayamadı. Babası geri dönmedi. İsviçre Alpleri. Romalılar ölülerin ruhlarının mezarların civarında dolaştıklarına inanırlardı. Chuck McCall bir yerlerde böyle bir şey okumuştu ama hayaletin onu dağlarda bir yerde beklediğini asla tahmin edemezdi. Kiralık Renault'suyla dik ve kayalık yokuşu tırmanmaya giriştiğinde yağmur başlamıştı. Yol sona erdiğinde McCall arabanın el frenini çekip indi. 21 yaşında, kısa saçlı, çevik ve adeleli bir gençti. Açık havada kendini evinde hissediyormuşçasına rahattı. Tepesinde Alp dağlarının yalçın zirveleri yükseliyordu. Onu asıl ilgilendiren buzlu bulutların arasından bir dinozor fosili gibi uzanan Washhorn adlı 3000 metreden de yüksek tepeydi. Okunuşu Washenhorn. McCall otomobilin arkasına dolandı, bagajın kapağını açtı ve tırmanma edevatını toplamaya girişti. Naylon halatlar, katlanabilir bir baston, postalları için kramponlar, bir de naylondan küçük bir sırt çantası. Plastik miğferini kemerine takıp halatları omuzuna astı. Bu kadar yükselip 1000 metrenin üzerine çıkınca karla kaplı Alp dağları İlkbaharda bile insanın içini donduruyordu. Bugün tırmanacağı yükseklik hiç de önemli değildi. Aslında buna tırmanma değil, gezinti demek gerekirdi ya. Ama yaman bir gezinti. Başı belaya girerse halatlarına ihtiyacı olabilirdi. Wasserhorn'un batı yamacı İsviçre topraklarına dahildi ama doğu yamacı yumuşak bir inişle McCall'un 2 saatlik bir yürüyüşle varmayı umduğu İtalya sınırına doğru alçalıyordu. Dağın tepesinde aşması gereken geniş bir buzul vardı ama oraya vardığında manzaranın nefes kısacak kadar güzel olacağını da biliyordu. Göğün bulutlarla kaplı olmadığı bir gün dağların girintili çıkıntılı zirveleri 1800 yıl önce Hannibal'in Roma'yı fethe giderken fillerini geçirdiği derin vadileri, Napolyon'un İtalya seferi sırasında muazzam ordusunu güneye götürmek için 1 milyon ton kaya oyup açtığı yalçın Simplon geçidini görmek mümkündü. Onun ötesinde de tepelerdeki şatoların, köylerin ve kilise manastırlarının nefes kesici nefis görüntüleriyle dağların Maggiore gölünü sıcaklığına doğru alçaldığı İtalya uzanıyordu. Renault'un kapılarını kilitledi, çantasını sırtına vurdu ve saatine baktı. 9:52. Kalın ve koruyucu kıyafetine rağmen soğuk McCall'un kemiklerini işliyordu. Sonunda buzula varmış, gözlerinin önünde buğulanan havanın ötesinden çevresine bakarken soluklanmak için durmuştu. Ayaklarının altında uzanan binlerce yıl önce buzul devrinde kayan toprak ve kayaların oyduğu derin ve uzun sarp yarık doğanın inanılmaz gücünün kanıtı gibiydi. Yarığın ortasında bir buzul uzanıyordu. Uzaktaki yamaca doğru da 200-250 metre uzanan üzeri karla kaplı mavimtırak bir buz kütlesi. Güneş artık bütün gün gücüyle parlıyor. Beyaz karlardan yansıyan ışıkta ışıkla yüksekteki basınç karışımı McCall'ın hafif bir baş ağrısı çekmesine neden oluyordu. Yürüyüşe geçmeden önce Ray-Ban gözlüklerini taktı, plastik miğferini kafasına geçirdi. Ayaklarının yere sağlam basması için postallarına geçirdiği metal kramponlarla ayağının altındaki buzun sertliğini hissediyordu. Yavaşça ve dikkatlice yürümeye başladı. Çevresindeki yoğun soğuk ve sessizliği bozan tek gürültü kendi derin solukları ve karın kabuk tabakasını ezen ayaklarıydı. 30 dakika kadar sonra buzulun uzak ucuna 50 metre kadar kalmışken yeniden durup soluklandı. Bulunduğu yerden gördüğü manzara inanılmazdı. Aşağılarda çok uzaklarda İtalya uzanıyordu. Dağların yamacına yer çekimi yasasına meydan okur gibi yaslanmış, kırmızı kiremitli evleriyle tablo gibi Alp köyleri. İlkbaharla birlikte karlar erimeye yüz tutmuş, Alp dağlarından kaynaklanan yüzlerce dere ve çağlayanı yeniden beslemeye başlamıştı. İnsan tecrübeli bir dağcı değilse ve yolu bilmiyorsa buzulu geçmek için tehlikeli bir dönemdi. McCall yolu biliyor olmasına rağmen pek o kadar tecrübeli değildi. Bu yolu daha önce sadece bir kez, o da bir dağcılık tatili sırasında bir grupla Eylül sonunda geçmişti. Oysa şimdi mevsimlerden ilkbahardı ve geçiş olabildiğince tehlikeliydi. Önünde karın yüzeyinde bir dizi dar çatlak gördü. Yarıklar yükseklerin basıncıyla soğuğun buzulda açtı ve karlarla örtülü derin ve kalleş tuzaklardı. Bazılarının derinliği 2 metreyi aşmazken bazıları 100 metreyi buluyor, buzulun dibine kadar iniyordu. Sanki dipsiz bir uçurum. Eğer insan bu uçurumlardan birine düşse bir daha ölüsü bile bulunamazdı. McCall aşması gereken yolun üzerinde birbirini 4'er 5'er metre aralıklarla izleyen her biri yaklaşık 1'er metre genişliğinde toplam 3 yarık saydı. Birbiri ardına her birinin üzerinden atlayabilirdi. Öyle aman aman bir şey değildi. McCall bastonunun ucunu kullanarak önündeki zemini büyük bir dikkatle yokladı. Oldukça sağlama benziyordu. İlk yarık sadece iki adım ötesindeydi. Hız almak için geriledi. Kramponları yere sağlam basmasını sağladığından atlamak için gerekli hızı kolaylıkla toparlayacaktı. Henüz üçüncü adımını atmıştı ki olanlar oldu. Biraz önce sağlam buza basan ayakları şimdi karlar bir çığ halinde bel verirken boşluğu deviyordu. Tanrım, McCall bir çığlık attı, dengesini yitirdi ve yarığın içine yuvarlandı. Gözünü açtığında sırt üstü yatıyordu. Soğuk dayanılmaz gibiydi. McCall'ın dişleri tıkırdıyor, başı dönüyordu. Vücudu sanki balyozla dövülmüş gibi ağrıyor, başı donkluyordu ama mihveri hala kafasındaydı. Ve hayatının mihvere borçlu olduğunu düşündü. Düştüğü boşluğun ne kadar derin olduğunu bilmiyordu ama hemen tepesinde yarığın ağzını görebiliyordu. Kafasının üzerine çentikli, göz köreltici bir mavi gök. Ne kadar yüksek olduğunu tahmin etmek güçtü ama yine yarığın ağzının en az 7-8 metre yukarıda olduğunu düşündü. Hay lanet olası. Usulca kollarını ve bacaklarını oynattı. Hiçbir yeri kırılmışa benzemiyordu ama her tarafı ağrıyordu. Yarığın ağzı çökünce aşağıda oluşan kar tepeciğinin üzerine düşmüş, bu kar birikintisi derbeyi yumuşatmıştı. Kendine geldikten sonraki ilk anlarda hayatta olduğu için sevinçliydi. Ama artık paniğe kapılmaya başlamıştı. Yüzünden aşağı ter boşanırken yüreği hızla çarpmaya başladı. Burada biraz daha kalırsa donup öleceğinin farkındaydım. Naylon halat hala omuzunda asılıydı. Halat olmasa da sadece sırtını ve bacaklarını buzdan duvara dayayarak tırmanabileceğini düşündü. Gözleri içinde bulunduğu loşluğa alışır alışmaz McCall burasının bir hayli aydınlık olduğunu fark etti. Yoğun mavi buzdan duvarlar birer ayna vazifesi görüyor, gökyüzünden gelen ışığı parlak yamalar gibi yansıtıyordu. Şurada burada karanlık cepler vardı ama sanki içinde bulunduğu boşluk her iki tarafında da girintiler ve çıkıntılarla uzanıp gidiyor gibiydi. Bacaklarını çalıştırdı, ayaklarını buzdan duvara dayamaya hazırlanırken gözü hemen karşısındaki duvardaki koyu renkli bir cisme takıldı. Cisim epey bulanık gözüktüğünden ne olduğunu çıkaramadı ama sanki buza gömülmüş dikdörtgen bir şeye benziyordu. McCall merakla biraz yaklaşmaya çalıştı. Tek belirleyebildiği koyu renkli bir cisim, koyu renkte bir biçimdi. Sırt çantasından dağcılık kazmasını çıkarttı. Gördüğü şey buzun pek derinine gömülmemişti. Donmuş su parçacıklarını kopararak buzu kırmaya çalıştı. Kazmanın ucu yumuşakça bir şeye değdi. Son buz katmanlarını da kırıp attığında donmuş parmakları bezden bir sırt çantasına dokundu. Böyle bir yarığın dibinde sırt çantasının ne işi olabilirdi? Oldukça iyi durumda görünen çantanın arka tarafı buza yapışmış gibiydi. McCall çantanın bezini sıkıca kavradı, birkaç kez kuvvetle asıldı. Sırt çantası çekilip koparılan siloteyp sesi çıkararak buzdan kurtuldu. Tanrım, çanta bir hayli ağırdı. Sırt çantasını unut Chuck. Bırak şunu da buradan bir an önce tüymeye bas. Kemikleri hala sızlıyor. Bacakları titremeyi sürdürüyordu. Tepeye kadar epeyce güç bir tırmanış olacaktı. Sırtını yeniden duvara dayadı. Sırtındaki çanta bel kemiğinin baskısını azaltıyordu. Ardından bir bacağını kaldırarak ayağındaki kramponları buza sağlamca yerleştirdi. Sonra öteki bacağını, ardından da kendini dengeledi. Yavaş yavaş acılar içinde tırmanmaya başladı. Daha henüz 2 metre tırmanmıştı ki hayatının en büyük korkularından birini yaşadı. Dondu. Soluğu gırtlağında tıkanıp kaldı. Şaşkınlıktan neredeyse düşmek üzereyken bacaklarını kasıp duvara yapıştı. Aman Tanrım! Dehşet içinde karşısındaki duvara baktı. Buzun içine hapsedilmiş adamın yüzü hortlağımsı bir bakışla onu izliyordu. İtalya, İsviçre sınırı. Agusta helikopter yağmur bulutlarının arasından 300 metreye indi. Yere konmadan önce havada bir daire çizdi. Helikopterin kanatlarının dönmesi durunca Victor Caruso yolcu koltuğundan yorgunca indi. 50'lerinin başında gür ve bisiklet gidonu gibi bir bıyığa, delici gri gözlere sahip ufak tefek ama epeyce kilolu bir adamdı. Yarım içtiği sigaranın izmaritini fiskelerken bir rüzgar sağına yüzünü yağmurla ıslattı. "Güne harika bir başlangıç," diye seslendi pilota. "Daha da beteri olabilirdi yüzbaşı." "Hiç sanmam," dedi Caruso yüzünü asarak. "Hele sabahın 5'inde uyandırılmışsan." Caruso yağmurluğunun yakasını kaldırırken biraz ötede duran mavi beyaz fiyatları gördü. Caruso yağmurluğunun yakasını kaldırırken biraz ötede duran mavi beyaz fiyatları gördü. Varzo'daki karabinier dipnot karakolundan üniformalı 6 adam yağmurun altında durmuş sigara içiyor, sohbet ediyordu. Dipnot İtalya'da jandarmaya verilen ad. Caruso başını dağlara kaldırdı. Fazla bir şey görebileceğinden değil. Pis bir sabahtı. Yoğun ve gri bulutlardan oluşan hareketli bir kütle bir şey görmesini engelliyordu. Elinde telsiz bulunan çavuş rütbesinde bir gruptan ayrılarak helikoptere doğru yürüdü. Uzun boylu ve sağlam yapılı adam selam vermeden önce dişlerinin arasındaki güdük pürüyü fiskeleyip attı. Caruso başını salladı. "Çavuş Barty değil mi?" Barty elini uzattı. "Günaydın yüzbaşım, geldin için teşekkürler." Caruso başını kaldırıp gri bulutlara baktı. Bunların arasında günü aydınlatacak ne olduğunu bilebilsem, daha dün Torino'da kendi kendimle meşgul olup bu ay ilk izin günüme heveslenirken komutanlıktan münasebetsizin biri telefon ediyor, sabahın köründe kuzeye gitmem gerektiğini müjdeliyor. Barty gülümsedi. "İzin gününüzün içine ettiğimiz için üzgünüm ama bir uzmanın yardımına ihtiyacımız var. Bölgeyi tanıyor musunuz yüzbaşım?" Caruso tepesine dikilen zirvelere bakıp somurttu. "Tanımam gerekenden de fazla. Babam buralıydı. Bir keresinde de 6 aylığına buraya atandım. Ayaklarımda hala bunu kanıtlayacak nasırlar var." Caruso ince ince yağan yağmurun altında ellerini siper ederek sigarasını yaktı. Ardından çakmağını gürültüyle kapattı. Neredeymiş bu ceset?" Barty başıyla tepeleri gösterdi. "Yukarıda, büyük bölümü yaya gidilecek 1,5 saatlik yolda. Hava helikopter kullanmaya izin vermeyecek kadar bulutlu." Caruso umutsuzlukla gözlerini kaldırdı. "Pilot da öyle diyor. Arabayla gidemez miyiz?" Maalesef sadece Alpe Veglia'ya kadar. Oradan buzlu yürümek zorundayız." "Alpe Veglia'yı bilir misiniz yüzbaşım?" Caruso başıyla onaylayıp için çekti. Alpe Veglia İtalyan Alplerinin ortasında dört çekerler ile devriye arabaları dışında bütün trafiğe kapalı, koruma altında dev bir bölgeydi. Ne var ki dört çekerler ile devriye arabaları bile İsviçre sınırındaki taşlar ve kayalarla kaplı yolun tepesine çıkamıyorlardı. "Harika. Öyleyse orada şimdi kim var?" "Adamlarımdan ikisi. Biri buzulu avucun işi gibi bilen bölgeden birisi, diğeri de Torino'dan gelme bir patolog. Rima adlı bir uzman." "Vito Rima mı? Tanıyor musunuz yoksa?" Caruso başını salladı. "Ona Akbaba Vito derler. Ortalıkta bir ceset varsa Vito'nun çevrede dolaştığından emin olabilirsiniz." "Peki neler yapıldı?" "Olay yerini kontrol altına aldık. Fazla gelen giden olduğundan değil, yukarısı bir mezarlık kadar sakin." Barty baş parmağıyla bekleşen adamları işaret etti. "Ötekiler onlara ihtiyacımız olana kadar aşağıda bekleyecekler. Hep birlikte buzla tırmanıp donmamızın bir alemi yok." Caruso yeniden iç geçirdi. Hemen başlarının üzerinde ağır yağmur bulutları asılı durur, ortalık ıslak ve soğukken şu anda yapmak isteyeceği son şey bu boktan havada bu dağlara tırmanmaktı. Arkasını dönünce Barty'nin yüzündeki şaşkın ifadeyi gördü. "Ne oldu çavuş? Şaşırmış görünüyorsunuz." Barty kaşlarını çattı. Bütün olanlar en hafif deyimiyle son derece tuhaf. 20 yıldan beri buradayım ama böylesini ilk kez görüyorum. Caruso elindeki sigarayı fırlatıp Fiat'ı işaret etti. Pekala öyleyse gidelim. Gerisini yolda anlatırsınız. Fiat'ın içi daha sıcaktı ama çok değil. Caruso parmağıyla arabanın camındaki buğuyu sindi. Yeni bir sigara yakmaya davrandı. Sonra fikrini değiştirdi. İtalya'da başlıca iki güvenlik gücü vardır. Caruso'nun mensubu bulunduğu karabinierler ile polis örgütü. Kentler ve büyük kasabalar genellikle polisin sorumluluk alanına girerken kırsal bölgeler karabinierlere bırakılmış olmasına rağmen gerçekte sorumlulukları hep çakışır. Caruso Torino'daki komutanlığın cinayet masasına bağlıydı. Cesedin bulunduğu bölgeden sorumlu olan Varzo Karakolu Torino'nun yardımını isteyince Piango Caruso'ya çarpmıştı. Yine de insan buzun içinde donmuş bir cesedi araştırmak fırsatını her zaman bulamazdı. Çavuşa baktı. İsterseniz olan biteni anlatın. Dün Brig'deki İsviçre polisinden telefon ettiler. Simplodon'daki Berghof adındaki bir otelde kalan genç bir Amerikalı dağcı dağlarda bir ceset bulunduğunu bildirmiş. Anlaşılan ceset Wasserhorn buzulluğundaki derin bir yarığın dibinde donuk haldeymiş. Amerikalı çocuk buzun üzerinde yürürken yarığa düşmüş. Ceşetle de öyle karşılaşmış. Çocuk dediniz kaç yaşında? 21. Berti belli belimsiz gülümsedi. Benim yaşımdayken 21'liklerin hepsi çocuk. Adı Chuck McCall. Bu sizin Chuck'ın buzulun tepesinde ne işi varmış? Dağlarda gezinmeyi, tırmanmayı seven bir turist. Dediklerine göre buzun içinde cesedin yanında bir de sırt çantası bulmuş. Caruso gözlerini kaldırdı. Sırt çantasının içinde bir şey var mıymış? Amerikalı çantayı yarığın dibinde bırakmış. Cesedi bulmanın şaşkınlığıyla tabii. Siz ve Rima gelmeden çantaya dokunmanın doğru olmayacağını düşündüm. Akıllıca sona İsviçre polisi Wasserhorn'da bir devriye gönderdi. Sonunda cesedin sınırın bizim tarafımızda olduğu anlaşıldı. Onun için bize telefon ettiler. Fiat taşlı zeminde zıplarken Barty konuşmayı kesti. Araba hafifçe yükseldi, sonra sakinleşti. Caruso camın ötesindeki yağmura baktı. Etraf sert ve ıssızdı. Barty'nin sözlerine devam ettiğini duyunca ona döndü. Gidip bakmaları için buzla bir devriye çıkardım. Ceset yarığın tabanının 2 metre kadar yukarısında buzun içine sıkışmış. Kadın mı erkek mi? Barty omuz sıktı. Barty omuz silkti. Bize kalırsa erkek. Ama buz yüzünün görüntüsünü çarpıtıyor. Kesinlikle emin olmak güç. Cesedin sınırın bu yanında olduğundan emin misiniz? Barty başını salladı. Kesinlikle. Haritadan 2 kere kontrol ettim. İsviçreliler cesedin kendi tarafında olmadığı için kendilerini talihli sayabilir. Değneğin boklu ucu bizim elimizde. Neden? Barty Caruso'ya bir göz attı. Cesetle ilgili tuhaf bir şey var. Caruso konuşmaya davrandı ama Barty'nin fiyatı durdurduğunu görünce tereddüt etti. Önlerinde yılların kullanımıyla aşınmış, üzeri ince bir kar tabakasıyla kaplı, kayalıklı bir yol uzanıyordu. Fiyatın daha öteye gitmesi imkansızdı. Caruso önden gidenlerin ayak izlerini gördü. Bulutlar ve pus biraz aralanmış, yağmur neredeyse durmuştu. Önlerinde inanılmaz bir manzara uzanıyordu. İsviçre ve İtalya arasındaki sınırı oluşturan Alp dağlarının bir bölümü beyazla kaplı, diş diş zirveler halinde tepelerinde diziliyor. Uzaklarda görkemli Matterhorn ve Ulu Eiger dorukları yükseliyordu. Caruso yukarı doğru kıvrılan taşlık yolu görünce bunun orta çağa kadar uzanan kaçakçıların malzeme taşımak için yararlandıkları ve Alp dağlarını bir örümcek ağı gibi boydan boya geçen katır yollarından birisi olduğunu anladı. Dönüp çavuşa baktı. Cesetteki tuhaflığın ne olduğunu söylemediniz. Barty el frenine asıldı. Bana kalırsa kendi gözlerinizle görmeniz daha iyi olur. Yarıklardan birinin yanında iki onbaşı dikiliyordu. Kalın parkalar ve çizmeler giymiş adamlar küçük bir primus ocağının üzerinde kahve pişiriyorlardı. Bulut dizileri soğuk güneş ışığının altında Wasserhorn'un zirvesinin çevresinde dönerken Karusa da doğanın sert ve kaba gücünün ululuğunu hissediyordu. Buzulun etkileyici bir görüntüsü vardı. Kaz yumurtası maviliğindeki buz kütlesi geniş ve donmuş bir nehri andırıyor. Şurada burada dev yarıkların açıldığı bölgelerde buzda derin kesikler görülüyordu. Bu yarıklardan birinin yanında buza saplanmış kazıklara bağlı bir çift halat yılan gibi eğili büküle gidiyor, yarığın ağzında kayboluyordu. Buzula varmak bir saate aşkın bir yürüyüş gerektirmişti ama bu arada da yağmur dinmiş, güneş açmıştı. Zorlu bir tırmanıştı bu. Yolun büyük bölümünde Caruso'nun soluğu tıkanmış, bacakları ağrımış, ayağındaki nasırları azmıştı ama yine de manzaranın güzelliğini görmeyecek kadar bitkin değildi. Rima nerede diye sordu ıslık gibi bir sesle. Barty omuz sıktı. Herhalde yarın dibine inmiş, cesedi inceliyordur. Gidip öğreniverin. Çavuş adamlara doğru yürürken Caruso hala soluklanmaya çalışıyordu. Yakınlara bir yere ufak bir kamp çadırı kurulmuş, yarığın ağzının çevresine alüminyum direkler çakılmış, aralarına da sarı plastik bir şerit gerilerek bir dörtgen oluşturulmuştu. Barty yediğinde onbaşılardan birine döndü. Bu onbaşı Fausto. Genç onbaşı selam verdi. Yüzbaşım, neler yaptınız? Anlat. Onbaşı yarığı gösterdi. Gördüğünüz gibi olay yerinin çevresini kordon altına aldık. Patalok hala aşağıda, yarığın dibinde. Çavuş buraları dağ keçilerinden de iyi bildiğinizi söylüyor. Onbaşı gülümseyip omuz silkti. Bir zamanlar köyde rehber olarak çalışırdım. Buzulu iyi bilir misin? Birkaç kez geçtim. Manzaralı bir gezinti yoludur. Buraya ne tip insanlar gelir? Genellikle turistler. İtalyan ve İsviçreli turistler. Dağcılar ile yürüyüşçülerin gözdesidir. İnsanlar buzulun üzerinden geçmeye bayılır. Bu dediğin tehlikeli değil mi? Eğer yolu biliyorsunuz ya da rehberiniz varsa değil. Caruso Barty'ye döndü. Cesedi görmek istiyorum. Onbaşı önlerine düştü. Onları yarığın başına, iplerin girintili çıkıntılı duvarların arasından aşağı sarttıkları ağza götürdü. Caruso eğildi. İndikçe karanlıklaşan soluk mavi boşluğa baktı. Yarıktaki bir dirsek dibi görmeyi önlüyordu. Barty, iniş oldukça kolay olacak dedi. Size güveniyorum, öyleyse başlayalım. Önden buyurun. Barty kayışı beline doladı. Halatlardan birine yapışarak yavaşça inmeye başladı. Peşinden de Caruso. Yarığın içinde hava insanın iliklerini donduracak kadar soğuktu. Caruso aşağı doğru kayarken ayaklarını donmuş duvarlara dayıyordu. Aşağılarda bir yerlerde parlayan bir ışık gördü. Saniyeler sonra da Barty'nin bileğine yapıştığını hissetti. Tamam, vardık. Halatı bırakabilirsiniz. Caruso halatı bırakınca ayakları ezilmiş karlara değdi. Birkaç metre uzakta dönemecin ötesindeki iki güçlü fener zemini aydınlatıyordu. Ayağının dibinde siyah doktor çantası bulunan ufak tefek bir adam soluğuyla havayı buğulandırıyordu. Keçi sakalı, kalın metal çerçeveli gözlükleri, kapitöne bir kutup parkası ve kalın yün eldivenleri vardı. Sonunda yanıma gelmeye karar verebildiniz demek dedi somurtarak. Neredeyse bulaşıcı bir hastalığım var sanmaya başlayacaktım. Nasılsınız Rima? Soğuktan kıkırdayacak durumdayım. Hayatımda boktan olay yeri gördüğüm çoktur ama böylesine hiç rastlamamıştım. Caruso gözleriyle çevreyi taradı. Buradaki zemini araştırdınız mı? Rima başını salladı. Cesedin her iki yanında 10 metreyi taradım. Ondan ötesine duvarlar daralmaya başladığı için fazla bakamadım. Amerikalı'nın bulduğu sırt çantası dışında maalesef pek bir şey yok. Çanta nerede? Şurada. Rima başıyla uzak duvarın dibine dayanmış kocaman bir siyah plastik torbayı gösterince Caruso o tarafa yürüdü. Buz gibi plastikten kısmen buğulanmıştı. İçinde çadır bezinden yapılma bir sırt çantası vardı. İyi durumda görünen metal kilitli çanta ağır gibiydi. Açmadınız mı? Denedim ama öylesine donmuş ki sorumlunun gelmesini beklemenin daha doğru olacağını düşündüm. Rima gülümsedi. Sanırım o sorumlu da sizdiniz. Caruso sırt çantasını yere bıraktı. Pekala şimdi cesedi bir bakalım. Sizce kaza mı? Çözene kadar bir şey söylemek imkansız. Rima baş parmağıyla arkasındaki bir şeyi gösterdi. Gidip kendi gözlerinizle görün orada. Rima güçlü bir fener aldı. Yarığın dibinde birlikte 4-5 metre kadar yürüdüler. Caruso sol taraftaki duvarın karşısında oturağı yelken bezinden yapılmış portatif bir alüminyum iskemle gördü. Solunda da zemindeki buza oyulmuş küçük bir kareyi fark etti. Diz çöküp inceledi. Burası Amerika'nın sırt çantasını bulduğu yer diye bilgi verdi Rima. Ceset başınızın yaklaşık yarım metre üzerinde. Hafifçe yukarı dönük bir açıyla uzanıyor. Görebilmek için iskemleye çıkmanız gerekecek. Caruso titreşen iskemleye çıktı ve fenerin ışığını donmuş duvara tuttu. Ardından da dehşet dolu bir an yaşadı. Buzların içinden bir adam korkunç bir yüz ve korkunç gözlerle ona bakıyordu. Tanrım, insanın tüylerini diken diken ediyor değil mi? Buz derin dondurucu görevi görmüş. Bana kalırsa ceset çok iyi korunmuş. Caruso ürperdi. Daha yakından bakmaya çalışırken Barty'ye seslendi. Bana hala söylemediniz. Cesetle ilgili bu kadar tuhaf olan ne? Kayıplarla ilgili kayıtlarımızı Alp dağlarının bu bölümünde kaybolanlarla ilgili listeleri inceledim. Hepsini ölü ya da diri bulmuşuz. İsviçrelilerdeki bilgiler de ölü. Ne kadar geriye gittiniz? 20 yıl. İsviçreliler de 20 yıl geriye kadar araştırdı. Hem sanırım her iki tarafındaki yetkililer bu bölgede kaybolan kişiler hakkında çok dikkatli kayıt tutuyor. Onun için kimsenin kaybetmediği bir ceset bulmuş olmamız bir hayli tuhaf. Caruso donmuş kafanın, burnun ve dudakların, kulakların, yanakların, alnına yapışmış koyu renk saçların belirgin durumda olduklarını gördü. Fenerini adamın yüzüne tutunca rahatsızlık hissetti. Adamın derisi kaymak taşı beyazlığında, gözleri açıktı. Ceset ne kadar zamandan beri burada sizce? Onu buradan çıkarıp otopsi masasına yatırmadan hiçbir şey söyleyemem dedi Rima. Ama uzun zamandır burada olduğu kesin. Buzullar hakkında bilginiz var mı yüzbaşı? Caruso kafasını salladı. 30 yıllık evlilikten sonra kadınlar hakkında bildiğim kadar. Rima gülümsedi ve parmağıyla yukarıyı ince bir ışık demetinin girip duvarlarda parlakça yansıdığı yarığın ağzını işaret etti. Burada derinlik 8 metre ve ceset de yerden 2 metre yukarıda. Buzuldaki buzlar yenilenmek için yağmura ve kar yağışına bağımlıdır. Yıllar geçtikçe sert buza dönüşür ve yükselir. Ama yine yıllar geçtikçe erir ve vadilere boşalır. Rima omuz silkti. Bu derinlikte ceşidin uzun zamandır burada olduğunu söyleyebiliriz. Belki de yıllardan beri. Verdiğiniz bilgiler aydınlatıcı. Bitirdiniz mi? Rima buz kesmiş ellerini ovuşturdu neredeyse. Bundan sonra yapılması gereken dostumuzu buzdan kurtarmak. Bunun için motorlu testere kullanacağım.